İtopya.com ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskil Azoğlu.
Yeni bir ikisi biri daha gündemi değerlendirmek üzere birlikteyiz. İlk haberimiz Türkiye'den olacak. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Günsel B9 isimli kendi imkanlarıyla geliştirdikleri otomobillerini tanıttılar. %100 elektrikli bir otomobil. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştiriliyor ve herhangi bir devlet desteği yok. Üniversite kendi bünyesinde 3 tane prototip çıkartmayı başarmış ortaya. Fabrikayı da kurmuş. Süper. Otomobillerin üretimine başlayıp 2023'te satışa hazır hale getirmeyi planlıyor. Mesela bizdeki TOK'dan bir fazla olarak da şu anda showroom'da insanlara açık halde araçlar gösterilmekte. Gidip içine binip oturup neymiş diye bakabiliyorsun.
Bakabiliyorsun yani.
Güzel. Ben de bizim yerli otomobil girişiminden böyle bir şey bekliyorum aslında. İşte yerlerde, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de.
Yani insanlar tanısın, görsün,
aşina olsun. Birkaç farklı noktada aracı tanıtmak için Tesla vari böyle güzel konsept mağazalar açıp insanları orada ağırlayabilirler. Çok iyi bir fikir. Zaten yani Yakın Doğu Üniversitesi'nin sahibi Türkiye'nin en zengin 12. insan olarak geçiyor. Ve kendisinin çok iyi bir ticari zekaya sahip olduğu da söylenmekte.
Yani 12.si ise büyük ihtimalle öyledir.
Evet. Ve şey söylüyorlar ya, yani bir işe giriyorsa hesabını kitabını yapmıştır. Kesinlikle hani onun için karlı bir iş olacaktır. O yüzden giriyordur diye. Umarız başarıya ulaşırlar. Bu benim umudumu arttırdı. Tek bir kişi eğer ticari zekasında çalışıyorsa, bu otomobili ortaya koyabilirse bizdeki insanlara da, iş adamlarına da bir cesaret verebilir. Çünkü biliyorsun devletin zoruyla bir araya getirilmiş iş adamları var. Bizde yani yoksa kimsenin umurunda değil böyle bir şey yapmak. Şimdi Kıbrıs'ta hani neden üretiliyor, neden üretilmiyor tartışmaları var. Sonuçta elektrikli otomobiller geleceğin bir parçası olacaklar. Ve üretmesi şu anda diğer arabalara göre daha kolay.
Daha kolay.
Daha kolay abi. Ha. Yani şöyle bir şey var. Fosil yakıtlı bir motor geliştirmek istiyorsan eğer, adamlar yüzyıllardır çalışıyorlar üstünde. Zaten geldikleri bir nokta bir deneyim var. Ve patentler var ellerinde. Senin bu patentleri aşıp bir şey ortaya koyman çok zor. Ama elektrikli otomobil geliştirirken pili, motoru bir araya getirdikten sonra gerisi uzaktan kumandalı araba gibi aslında. Tamam, biraz kaba bir tabir ama biraz öyle. Dikkat ettiğin zaman her yerden şu anda biz otomobilimizi yapıyoruz diye fırlayan birini görebiliyorsun. Ya. Daha kolay bir şey olduğu için yapıyorlar. Başarı ulaşmalarını diliyoruz. Ben de lansmandaydım. Detayları donanımhaber.com'da sizlere aktardım.
Bu arada bu yamuk ya, bir dakika. Pardon sevgili izleyiciler. Evet,
yamukmuş mu? Şimdi.
Yok, ben sana bakış açımda boynumu biraz daha fazla çevirdiğimi fark ettim.
Ya bir ara ayaklar kırılıyordu falan. Enis'in yan oturduğu bir videoyu hatırlayabilirsiniz. Yan oturuyordu falan, öyle şeyler oluyordu. Şimdi
bir video mu? Onları. Kaç video be, yamuk koltukta oturduk.
Valla şaka
be.
Bak, kaç video oturduk. Aynen. Bir diğer haberim de yine ülkemizden. Bor atıklarının lityum iyona dönüştürülmesi için bir fabrika kurulacakmış test aşamasında. Eğer böyle bir şey gerçekleştirilebilirse borun kullanıldığı üretim hatlarından arta kalan lityum iyon ayrıştırması yapılacakmış. Çünkü borun içinde bir az miktarda varmış lityum materyali. Bunu ayırdıktan sonra da pil yapımında kullanabiliriz diyorlar. Yani dünya rezervlerinin %70'i bizde borun.
Evet. Gene geldik bor muhabbetine diyeceğim.
Evet, yani bordan inşallah işe yarar bir şeyler göreceğiz. Yani bir en son deterjan vardı değil mi? Boron diye.
Boron diye vardı. Evet.
Bir deterjan var şu anda hayatımızın dokunan noktasında. Geri kalan da tabii ki birçok yerde bor kullanılıyor ama yani lityumu içinden çıkartırsak ve pil üretimi için gerçekten kullanabilecek hale getirirsek bizler için çok iyi olur diye düşünüyorum ben.
Tabii.
Yani rezervin büyüklüğü düşünüldüğünde ne olacak? İşte %10'u lityum ya da %1'i lityuma dönüşecek olsa çıkart hepsini, dönüştür lityuma. Daha karlı.
Emin oradan misin?
Evet. Şu anda lityum çok daha zor bulunan bir materyal. Bir
o kadar elektrikli araba falan da gelecek diyorsun zaten.
Tabii, bir de satarız abi. Üretmemize gerek yok o
tabii
zaman.
Canım,
şey. Lityumu sat millete.
Sat yani.
Depola sat.
Ben kısa bir haber paylaşayım hemen. Oyunlarla alakalı tabii klasik haberlerden bir tanesi bu. GTA ne kadar sattı haberleri? GTA 120 milyon, GTA 5 bu arada. Bak, sadece GTA markası komple değil. GTA 5 120 milyon adet satışı geçmiş bulunmakta. 120 milyon tek bir oyun. Bu haberden sonra hatta şeye baktım ben. Marka olarak en çok satan oyunlara baktım. GTA 5 3. sırada. Ama diğer oyunların hepsi belli bir eskilikte. GTA 5 o kadar eski değil onlar kadar yani. Ona rağmen 120 milyonu vurmuş. Yani inanılmaz bir satış rakamı var gerçekten. Bir de bu arada Minecraft var. İki de Tetris var.
Minecraft.
Merak
evet. Minecraft da bu arada...
Minecraft'ın 180 milyon civarı olması lazım. Evet. Tetris'in de 150 milyon civarı
İlk
olması
çıktığında
lazım.
Çok uygun fiyatlı bir oyun değildi Minecraft. Normal oyun fiyatına satılıyordu yani.
Yok ya, o kadar pahalı değildi ya Minecraft ilk çıktığında.
Değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
O kadar pahalı değildi diye hatırlıyorum ya.
Ya da
kutulu
bana
değildi zaten. Dijitaldi diye hatırlıyorum
Minecraft. Hep dijitaldi zaten.
Dijitaldi, o yüzden o kadar pahalı değildi Minecraft. Belki Türkiye'de hani o
olabilir.
An fiyatla alakalı
olabilir
bir şey vardır ama yani 120 milyon adet satmış, bu muazzam bir şey. Bir oyunu zaten hani 3-5-4 milyon geçtikten sonra yani helal olsun diye bakılan bir piyasadayız yani şu anda. Red Dead Redemption 2 de 2018'de çıkan Rockstar'ın bir diğer oyunu, aynı firmanın yaptığı diğer oyunu, PC'ye çıkmıştı geçen yılın sonunda. O da 29 milyon satışı geçmiş bulunmakta. O da 1,5 senede muazzam satmış. Yani 29 milyon
tabii şimdi akla gittiğin bir oyun olduğu için bir yerden sonra her oyuncuya hitap etmediği söylenebilir.
Bak işte herkes aynı yorumu yapıyor. Neden biliyor musun? 120 milyondan sonra 29 milyon duyunca çok düşük geliyor sana.
Yok düşük değil, yine çok iyi.
Ama hani GTA 5 tabii. Bu arada 2013'ten beri 120 milyon satmış. RDR2 henüz 2 senedir, 1,5 senedir piyasada.
Ya 1,5 senedir piyasada ama RDR2 tabii biraz 120... hype'lanmış oyunlardan bir tanesi biliyorsun.
Hype'lanmış bir oyun.
Tabii abi hype'lanmış ya. Yani RDR herkese hitap eden bir oyun değil. Ben bunun altını çiziyorum abi. Bence, tekrar söylüyorum.
Bak ben bir şey söylüyorum.
Çok iyi satmış
Mesut
yani.
Mesut Çevik'in uzman...
Birçok kişi almıştır. %10, %20'dedir şu anda bırakmıştır kenara.
Mesut Çevik'in uzman görüşü tabii de çok önemli bu konuda. Hepimiz değer verdiğimiz oyunlar konusunda görüşlerine. Özellikle her programda Ghost Recon'dan bahsederek ne kadar uzman olduğunu gösteren bir insan.
Abi YouTube'a giriyorum tamam mı? En çok oyuncular hangi oyun oynuyor diye. Evet. Gameplay videosu çekenler bile Red Dead'i oynamıyorlar abi.
Doğru.
Niye?
Çünkü çok kötü oyun abi Red Dead'i.
Çünkü popüler değil o kadar. Grafikleriyle falan bir hype var. Alıyorsun. Wow diyorsun. Sonra at lan abi. git bitmiyor abi. Geyik avlayacaksın. 15 dakikada geyik mi avlanır diyorsun. Hayırdır yani biz oyun mu oynuyoruz? Yaşıyor muyuz tamam mı?
Yaşıyorsun abi. İşte RDR2 bir yaşam biçimidir. Tabii ki yani. GTA kadar casual bir oyun değil. Ama ben GTA 5'ten daha çok severim mesela Red Dead Redemption 2'yi. Ama tabii ben kalitesiz bir oyuncu olmuş olabilir bu. Senin standartlarına göre bilmiyorum yani.
Sen bence oyundan anlamıyorsun. Keyifsiz bir adamsın abi.
Yani 29 milyon böyle bir durum var bu arada. Bunu da paylaşmış olayım buyurun.
Mesela atları modladıkları zaman oynayabilirim ben.
Arkadan araba geldiği zaman Mesut Çevik oynayacak.
Arazi araçlarıyla kovboyların birbirini avladıkları, dinozor kovaldıkları gibi
önünden işebilirim. Askeri tesisatla gidesinler değil mi böyle?
M16'yı buldum çok güzelmiş falan diye. Şimdi biliyorsunuz dünyanın düz olduğuna inanan bir grup var. Yani insanların inançlarıyla alay edecek değil mi? İstediklerine inanabilirler ama yani bana şey çok zor geliyor. 2020 yılında tamam mı? Elinde bu kadar imkan, bu kadar teknoloji varken kullanabileceğin cep telefonundan Twitter'a girip dünya düzdür yazmak. Hani
veya şey de var ya.
Bizi kandırıyorlar filan bu teknoloji.
Twitter'dan tüm kafirler yansın diyen de var mesela. Hani kullandığı telefon onun, Twitter onun ama böyle hepsine düşman olan böyle bir şey de var ya.
Kendini oradan ifade ediyor falan. Yani. Fotoğrafını da koymuş şöyle. Kızgın 18 filan diye.
Dünyaya hala düşman olmak böyle çok enteresan geliyor.
Yani düz dünya dendiğinde çılgın Mike ilk akıllara gelen kendini roketle fırlatan insandı biliyorsun.
Bu geçen de roketle fırlatmamış mıydı
fırlatmıştı
kendini?
Fırlatmıştı baygınlık geçiş evet. Geçirmişti falan hatırlıyorsan. Bu niye yine sert çakılmıştı. Acaba? Abi bu adam zaten aslında şöyle bir şey demiş. Ben dünyanın düz olduğuna inanıyorum ama düz olduğuna inanmasaydım da kendimi fırlatırdım demiş.
Evet o bahane arıyor bence fırlatma. Ses getirmek
bence
istiyor.
Bence bahane aramıyor. Çok güzel bir taktik bulmuş. Düz dünyacılardan deli gibi maddi destek oluyormuş abi. Şimdi düşünsene.
Yani düz dünyacılar da kendini fırlatsın diye para mı veriyorlar?
Tabii. Yani neden dünyanın düz olduğunu ispatlayacağım ben roketle?
Fırlayarak mı roketle?
İşte uzaya çıkacakmış. Bağımsız biri olarak uzaya çıkacakmış kendi roketiyle.
Uçaksız. Yani... Kılıfı da o yer. Yani uçakla...
Her şeyi uçakla mesela daha yüksek şey çıkabilir tamam saniye. Mı? Ama
uzaya
yok.
Çıkıp paraşütle mi aşağı inmeyi planlıyormuş?
İşte planları var çeşitli. Adam sonuçta şuna da demiş ben bilime inanmıyorum. Evet akışkanlar dinamiğiydi. İşte aerodinamik de falan filan bu bilim değil. Bu fiziğin kuralları sadece bildiğimiz fizik kuralları birkaç algoritma ben bunları yaparak kendi roketimi inşa edebiliyorum demiş. Ha adamın yaptığı roket de sonuçta başarısız bir şey değil insanla beraber yükselebiliyor yani bayağı bir gitmiş sonuçta. Ama ne yazık ki ilk kalkışta paraşütü bırakıyor roket. Sondan bırakması gerekirken en başta bırakmış. Mike abimiz bu sefer çakılarak.
Bu arada izledim videosunu çok korkunç.
Evet çakılarak ne yazık ki vefat etmiş. Düz dünyacılar üzülmüşler bayağı bir yani. Ama
ben şu... video sayarken bayağı çok uzaktan çekmişler tabii ama insanların tepkileri falan filan böyle bir insanın içine
ya mesela diyor. Levent Pekcan çok güzel bir şey yazmış. Ya diyor ki bu çıksa diyor roketle diyor uzaya çıkmayı başarsa diyor dünyanın diyor düz olmadığını görse diyor.
Ne yapacak?
İnse diyor bu sefer ne diyecek diyor gözüme lazer yansıttılar onların istediğini görmemi sağladılar. Normalde dünya düz ama işte beni kandırdıkları için ben göremedim. Yani yine inanmayacak diyor. Bunu oraya çıkarsan ne ifade edecek
tam tersini
diyor.
Söyleyeyim. Çıksın insin. Evet gördüm düzmüş desen olacak.
Yani de, o hadi da bakalım. Ayrı bir şey. Ondan uğraş bir de. Lan gerçekten bir de fotoğraf çekmiş düz sulara bir aşağı böyle bir boşluğa doğru.
Ya o zaman hepimiz fırlatırdık kendimizi sırayla işte.
Abi zaten şimdi bak şöyle bir gerçek var. Cep telefonu çıktı. Canavarlar ve uzaylılar yok oldu diyorlar ya. herkesin cebine bir kamera girince dikkat edersen şurada UFO görüldü, burada UFO görüldü bitti, muhabbetleri evet. Tamamen bitti yani.
Çünkü kimse artık böyle titreyen kamera görüntüsündeki UFO'ya inanmıyor
abi,
yani.
En kötü telefon Full HD video çekiyor abi. Doğrultu çek yani. Genelde o tip görüntülerin hepsi de şeydir. Yani %100 çözünürlükte titreyen görüntülerdir. Herhangi bir şekilde bir laboratuvar ortamında çünkü şeyi anlaşılamasın diye sahte olduğu. Evet. En düşük çözünürlükte titreyerek elde edilirler. Sahte video oldukları için. Şimdi günümüzde bunların hepsi bitti. Düz dünyacılar da dünyanın kıyısından bir yerden bir fotoğraf atsın değil mi abi? Yok. Ama oturuyor düz dünya diyor. Trollüyor işte insanları. İşin kötüsü aşı karşıtlığıydı. Düz dünyacılıkta falan internette bulaşacak birilerini buluyor bu virüs. Yani gidiyor buluyor bir şekilde. İnsanlar inanıyor. Dediğim gibi kendilerine ve çevredekilere zarar vermedikleri sürece bence sıkıntı yok. Ama bu artık kendilerine zarar verecek boyuta ulaşmış. Bu da görünen yollardan bir tanesi. Tabii Mike abimizin gerçek amacı düz dünya olduğunu görmekse. Ama yok, düz dünyacıları tokatlayıp roket inşa etmekse o ayrı yani.
Ben Mike abimizin farklı amaçları olduğunu hissetmiyor değilim sanki.
Sony
arkadaşlar, bırak Sony Mobile'i. Ben kendimi fırlatıyorum. Düz dünyacılar, IBAN'dan burası. Buradan para gönderebilirsiniz.
Ya da bize destek olun, dünyanın düz olduğunu kanıtlayalım. 1 milyon dolara ulaştığımızda kanıtlayacağız.
Ya da şöyle, 1 milyon ulaştığımızda savunacağız yani. Deli gibi savunalım.
Evet, ikisi bir de düz dünyayı savunduğumuzu düşünün. Yani kaç kişi etkileyebiliriz?
Küçük küçük başlıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok yani.
Yarın öbür gün para miktarı çoğalırsa, mesela 10 milyar dolarımız olursa Elon Musk'ı da yanımıza alacağız. O da düz dünya diyecek.
Tabii, o da dünya düz.
Parasını verip düz dünya
diyecek. Zaten o kadar parayla biz dünyayı düzleştiririz yani. Gerçekten. Hiç problem yok.
Şaka makı. Yani hepiniz için düz bir dünya yaratırım ben. Orada yaşarsınız. Sony Mobile dendiğinde, yani Sony'nin cep telefonu birimi dendiğinde herkes böyle ne güzeldi eskiden ya, niye yoklar falan filan diyor. SonyMobile.com kapandı. Sony'nin altına taşındı. Aslına bakarsanız dünyadaki büyük cep telefonu üreticilerine baktığınızda işte Samsung'da, Apple'da falan hiçbirinin mobile takılı ayrı bir web sitesi yok. Yani Samsung.com'a giriyorsun, orada cep telefonu var. Apple.com'a giriyorsun, orada cep telefonu var. Fakat Sony.com'a girdiğinde cep telefonu ile ilgili bir şey bulman için menüden tıklayıp küçücük bir yazının üstüne falan tıklaman lazım. Yani cep telefonu itelenmiş durumda. Evet. Bayağı bir arkaya bir yere saklanmış durumda Sony'nin sitesinde. Twitter'da da bununla ilgili bir şey paylaşmıştım zaten. Siteye girdiğin zaman genelde PlayStation oyunları, televizyon görüşen...
Sony'nin en popüler markası PlayStation galiba.
PlayStation şu anda. Gelirlerin çoğunu oradan elde ediyor. Hatta PlayStation olmasaydı Sony belki olmazdı şu anda.
Belki de evet.
O kadar çünkü büyük Türkiye, önemli bir yatırım.
Yani belki Asya pazarında daha güçlüdür bilmiyorum ama Türkiye pazarında Sony televizyon da PlayStation olan adamın aldığı bir şey oluyor genelde. Sony laptop da çok ben görmüyorum hani
Sony
tercih edildiğini. Sony
dizüstü işinden çıkadı çok oldu.
Ha oldu mu? Tabii ha. Vio'yu ben çünkü sattılar. İlk gördüm Vio'yu, Sony Vio'yu. Ya dedim Sony Vio var mı? Çok pahalı gelmişti bana mesela. O zaman çok gaming pahalılardı. Gaming laptop kültürü de yoktu mesela. Ondan yani sonra bir dakika
Sony bakmadım. Sony Vio sana şöyle söyleyeyim. Dizüstülerin bir dönem için Ferrari'si gibi bir şeydi. Çok özellikle ince,
evet, şık duruyordu.
İnce şık görünen makineler üstüne çok fazla çalışıyorlardı.
Orada pahalı dedim de 4000'di.
Ya 4000 dedi o zamanın 4000
tabii. Tabii o zaman 4000.
Yani 1500 dolara geliyor.
1500 liraya o zaman işte 4000 dedim. 3500 dolar falandır evet. Belki yani 3000 dolar civardır belki.
Pahalıydı yani. Herkes satın alamıyordu. Satın alan adam da havasından geçilmiyordu. Markası bile devasa Vio falan yazıyordu evet. Böyle belli oluyordu. Neyse güzel günlerdi. Cep telefonu bölümünde de şöyle bir gelişme oldu. SonyMobile.com kapandı. Dediğim gibi Sony için artık önemi azaldı. Dünyadaki pazar paylarına diğerleri kısmında görünüyor. Yani marka olarak bir pazar payı yok öyle önemsenecek kadar. 0.küsürle artık ölçülebilen bir dünyada pazar payına sahipler. Rakiplerinin çeyrekte belki de günde sattığı telefonu yılda satar hale geldi firma. Öyle bir durum var ama çok enteresan telefonlar tanıttı. Sony Xperia 1, 2 diye bir telefon tanıttı. Şimdi bak Sony Xperia 1 normal bir şeyle yazılmıyor. Latin alfabesiyle. 2 de Roma alfabesiyle yazılıyor. 1-2 nasıl okuyacağız onu bilmiyorum.
1-2 işte.
1-2 herhalde.
1-2
dersin. Öyle bir telefon tanıttılar. Snapdragon 865'li 21:9 ekranlı.
Aslında Xperia Türkiye'de bayağı popüler oldu bir dönem ya.
Abi
ben
öyleydi.
Çok fazla etrafımda Xperia kullanan insan hatırlıyorum.
Sonra şöyle yaptılar. Yani Xperia 2 çıktı çok iyiydi. Xperia 2 çıktı. Aynı tasarımı taşıyordu Xperia ile ama yine dediler ki insanlar alırız ya Xperia iyiydi. Xperia 3 çıktı o da aynı tasarımı taşıyor. Xperia 4 o da aynı tasarım. Xperia 5 o da aynı tasarım. Bana dediler ki yani telefon nedir ki bu yani hep aynı tasarım. Hiç değişmiyor. Bir de Sony şöyle bir şey demişti. 6 ayda bir amiral gemisi. Abi yılda değil ha 6 ayda bir. O da çok başarılı bir taktik olmuş olsa gerek ki.
Çok iyi yürütemediler bu operasyonları demek ki.
Yani 6 ayda bir amiral gemisi mi çıkar abi? Böyle bir şey mi var yani? Şimdi aynı taktik
bence
Samsung
senede
yapıyor.
Bile bir çıkması fazla yani. Yani 6 ay çok
değil
çok
mi?
Fazla.
Gerçekten
yani.
Öyle bir durum şu anda söz konusu. Şimdi Xperia Pro diye bir alet tanıttılar. Alet gerçekten çok enteresan özellikle geliyor. Şimdi bak normalde tabletin var elinde değil mi? Çok güzel bir alet. Cep telefonum var. Hepsinin ekranları gelişmiş. Pilleri bayağı büyük. Ama bir kamerayı bağlayayım, bir ekranı bağlayayım, HDMI'den bir giriş takayım. Bu da işime yarasın dediğinde bu aletleri kullanamıyorsun. Gidip başka ekranlar satın alman lazım. Mesela şu tableti bir video çekimi esnasında kamerada ön izleme ekranı olarak kullanabilsen ne kadar güzel, tabii, değil mi? Yok illa kameranın USB'sinden bağlan, yok wireless bağlan falan filan gibi çözünürlüğü, kaliteyi düşüren, lag süresini uzatan yöntemler kullanmak zorunda kalıyorsun. Sony telefona HDMI girişi koymuş.
Hadi ya.
Evet, kamerayı direkt bağlıyorsun abi. İstersen canlı yayın yapıyorsun telefon üstünden, kameradan gelen görüntüyle. İstersen de ön izleme ekranı olarak kullanıyorsun telefonu.
Enteresan. Ya çok fazla tercih edecek bir teknoloji değil ama telefonla işi profesyonel şekilde çözmek isteyen bir insan için.
Yani işte düşünsene cebinde tek bir telefon var.
Ya senin benim için güzel de normal kullanıcı gözünde çok da bir pratiği olan bir şey yani olmayabilir.
Benim için de şöyle, iPhone'a bu özellik gelmediği sürece benim için de bir şey ifade etmiyor. Çünkü Sony'nin cep telefonunu sadece 5G'den canlı yayın yapacağım diye arada cebine taşımam. Yani arada böyle bir şey yapacağım diye taşımam. Gerçekten günlük hayatımda kullandığım uygulamaların da onun içinde olması lazım. Yok ki orada kullandığım bir uygulama yani benim. Sadece canlı yayın yapacağım diye aleti taşır mısın? Taşımazsın. Şey alternatif olmuş bu, onlar kara kara düşünsün. Canlı yayın sistemleri vardı. İşte kamerayı bağla, canlı yayınını yap, her şeyi buradan yönet diye satılan. Şimdi Sony onlara rakip oldu. Bir telefon özelliği katmış oldu öyle bir cihaza.
Mesajları da biliyorsun yani. Yani Instagram'da yüklüyorsun.
Bizim için de şöyle iyi olurdu. Mesela donanım haberi bir tane test örneği gelseydi, kalsaydı donanım haberde uzun süre kullanalım diye. Kameraman ekibe verirdik biz onu. Yanlara taşısınlar abi, Taksim'in ortasından canlı yayın yap.
Tabii.
Güzel olurdu gerçekten. Bu haberi vereyim dedim Sony hakkında da. Böyle bir gelişme var.
Ben de bir yerel oyundan haber vereyim. Aslında çok önemli bir gelişme oldu geçtiğimiz günlerde ama ilerleyen günlerde daha da büyük gelişmeler olacağı için çok da böyle şu an bağıra bağıra konuşmak istemiyorum. Çünkü daha detaylar belli değil tam. Mountain Blade 2 Bannerlord erken erişime açılacak demiştik. Evet. 31 Mart tarihinde erken erişime çıkacağı belli oldu. 150 euro yurt dışında fiyatı olacak. 150 lira da Türkiye'de fiyatı olacak deniliyor. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Oyunla alakalı erken erişim denilince kafalar çok soru işareti oluyor. Mountain Blade'in ilk oyunu bu arada erken erişim sistemini getiren oyunlardan biridir oyun dünyasında. Yani hani ilk erken erişim örneklerinden biridir. Şimdi ama bu nesilde erken erişim denildiği zaman kafanda çok iyi şeyler canlanmıyor.
Evet.
Hani para söğüşleyen firmalar falan belirli insanların aklına geliyor. Ama Mountain Blade tabii bu ekolden geldiği için hani para söğüşleyen değil de erken erişimi düzgün yapan ekolden geldiği için ben çok öyle bir şey beklemiyorum açıkçası o taraftan. Ama şimdi burada tabii soru işareti şu, oyunda neler olmayacak? Yani şimdi Steam sayfasına girdiğiniz zaman detaylı bir yazı yazmışlar orada. O detaylı yazı içerisinde aslında oyunda olmayacak şeyleri görebiliyorsunuz. Benim sıkıntı duyduğum konu şu, o detaylı yazı içerisinde oyunda olacak şeyleri göremiyorsun. Hani ya olmayacak şeyleri
olmayacak şey
çok spesifik belirtmek istemişler. Hani oyuncular herhalde bilsinler net olarak diye, ama olacak şeyler de şu var mesela, savaş. Hani dış var zaten yani, savaş evet. Zaten yani büyük bir ordu yönetimi
olmaması
var.
Olmaması imkansız.
Yani. Ordu yönetimi yani, evet var ordu yönetimi ama ne var hani, o konu biraz eksik geldi bana. İlerleyen günlerde o konuyla alakalı belki yapımcılarına da soru sorma şansım var. Yani denk gelebilirsek
oyun
eğer.
Oyun çıkınca oynarsın abi, bir şey kalmamış zaten, anlatırsın.
Öncesinde yani. De 31 Mart'ta daha çok var abi, bir ay var yani. Hani insanlar belki alacak almayacak karar verememişlerdir falan, bazı soru işaretlerini giderebilirsek yapımcıyla öyle bir mailleşme şansı varsa işte onu kovalayacağım biraz. Merak ettiğim soruları
soralım. Ön sipariş vermeyin abi. Zaten 150 lira hemen oyun çıkar çıkmaz değişecek mi fiyatı?
Ön sipariş değil zaten şu anda. Evet, tamam. Çıktığı yani. Zaman 150 lira. Çıktığı zaman alacaksın yani.
Ben size söyleyeyim. Bekleyin abi. Enis videosunu çeksin. Sonra bir de benim yorumlarıma bakın. Ben dengelerim. Siz ona göre satın alma kararınızı verin.
Ya ben Mountain Blade sevdalılarının zaten alacağını düşünüyorum. Ki Türkiye'de kaç kişi orijinal Mountain Blade alıyor onu da bilmiyorum gerçi de. Ama en büyük eleştirisi o fiyat miyat falan hepsini bir kenara bırakıyorum. Çıkışında Türkçe olmayacak. Çıkışında İngilizce dışında hiçbir dil olmayacak. Ama Türkçenin olmaması Türk oyuncularda bayağı bir tepki yarattı. Ben de açıkçası yani hani beklerdim İngilizce'nin adı Türkçe olmasını herkese.
Ya ben beklemiyordum. Ben çünkü yıllardır Mountain Blade ekibiyle bir araya gelip röportajlar yapıyoruz. Sen de yapıyorsun. Hep söyledikleri bir şey var. Biz Türkiye ekibi, Türkleri çok seviyoruz. Tabii ki Türk oyuncuları. Onlar için oyun geliştiriyoruz. Onlar için hani sesleri bizler için önemli. Ama genelde sadece negatif konuşmalar çok fazla çıkıyor. Bizim oyun kitlemizin içinde %1 bile değiller. Hani genel kitlemize baktığımızda. Ama genelde yerden yere vuran kitle, bizi yok etmeye çalışırcasını kötü yorumlar yapan kitle bizim ülkemizden çıkıyor diyorlardı.
Ya ben o şey... Bak,
yani dikkat ediyorum, bakıyorum bizim oyun basını bile fiyatı eleştirmeye kalkmış. Ya arkadaş sen neyin fiyatını neyle kıyasın? Demiş ki Türk oyuncular için daha ucuz olmalıydı. He paşam ya, yani Türk oyuncuları bedava versin adam. Hatta kopya CD'sini dağıtsın Kadıköy'de. Yani 150 liraya eleştiren adam var Türk basında. Dedim ki yani ben de biz Türkler genelde bir Türk eleştireceğimiz zaman abi... Belini odunla falan vuruyoruz. Yani aa diye öldüresi.
Şimdi ben sana katılmıyorum bu aşılardan.
Bence... Yani o yüzden Türkçe olmasın abi. Hatta ben hiç çıkartmam. Hiç de kötü yorum almasın. Bunca İngilizce oyunu oynayıp övenen adam niye Türkçe oyun, Türklerin yaptığı oyun İngilizce çıkınca bu kadar şey yapmış, gururuna dokunmuş.
Şimdi burada şöyle bir şey var. Gurura dokunma mevzusu değil bu mevzu. Bence olaylara bakış açımızla alakalı şey var. Genel olarak toplumsal karakteristik bir özelliğimiz negatif olmak. Onu kabul ediyorum. Yani evet. Negatifiz. Ama şöyle demek. Yani orada negatif oyuncular bağırıyor diye seni gerçekten seven oyuncuların yokmuş gibi davranamazsın yani. Ben mesela...
Yokmuş gibi davranmıyor. Çıkacak ileride
Türkçesi yani. Sen hani yakıyorsun yani. Anladın mı yani? Hani senin dediğin şey şu. Türkiye'de bağıran çok fazla işte insan var. Oyunu yerden yere bulmak isteyen, oyunu bitirmek isteyen insan var. E o zaman yakalım gitsin yani. Onları görme ya. O sadece bağırmak için bağıran adamlar senin oyuncun değil ki zaten. Onlar her şeye bağırıyorlar. Ya o kitleye göre o zaman Türkiye'de hiçbir şey yapılmaz yani. Ya çünkü o kitle her yerde var. Yani ama her işte, yerde var. O kitle olduğu sürece Türkiye'de Türkler için hiçbir şey yapmayalım zaten yani. Anladın mı? O kitleyi salla abi, boş ver. Ben bu arada fiyatı şu açıdan eleştiririm. Ve eleştiriyorum. Ben 50 euroyu pahalı buluyorum. 150 TL'den önce 50 euro bana pahalı geldi. Şimdi 50 euro demek şu demek. 60 euro AAA bir oyun. Yani 60 euro RDR 2. GTA 5. Sen diyorsun ki ben 50 euroya satıyorum yani, demek ki o kadar çok özellik koymuşlar ki oyuna, ben onu düşündüm yani. 50 euroya çıkabilmişler fiyat olarak. Çünkü yurt dışında da 50 euro tartışıldı mesela. Ben yabancı forumlara da baktım. 50 euro fazla mı değil mi diye bayağı tartışıyorlardı Mount & Blade için. Bence ilk tartışma konusu bu. 50 euronun karşılığı 150 TL olarak iyi tabii ki de. Yani hani 50 euro normalde 150 TL değil çünkü. Daha ucuz olur muydu olmaz mıydı onu konuşabiliriz sabah kadar. O hani benim bu saatten sonra söyleyebileceğim bir şey yok onunla alakalı. Yani her zaman daha ucuz olmasını isterim ama ya adama da kızmam yani niye daha ucuz değildi falan diye yani. Çünkü 50 euro benim beklentimin ötesinde bir fiyat oldu. Ben hani 35 euro falan olur 40 euro belki diyordum. Ama 50 euro bayağı benim için hani değişik bir nokta oldu. İşin Türkçe olması kısmı da şu. Çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum ben Türkçe yapmanın oyunu. Benim hani içerlendiğim nokta biraz o. Türkçe gelecek onu biliyorum. Ama oyunun Türkçe olmasının çok zor bir şey olmadığını biliyorum. Yani Mount & Blade bu arada yapmayabilir. Bu da onun tercihi. İsterse Almanca çıkarır oyunu. İngilizce bile çıkarmaz. Sonuçta bu firma yani istediği gibi karar verir.
Evet.
Ama Türkçe yapmamalarına şaşırmamın sebebi şu oldu. Türkiye'yi ve Türk oyuncuları sanıldığının aksine önemseyen bir topluluk.
Yani çok merkezi önemsiyorlar hala, canım evet.
Merkezi hala burada. Sonuçta hani Türkiye için operasyon gösteriyorlar ve Türkiye gerçekten çalışma anlamında iş gücü olarak insan getirmek kolay bir şey değil. Sonuçta Türkiye'de gelişmiş bir oyun sektörü olmadığı için sen İngiltere'den, işte Amerika'dan, Almanya'dan kolay kolay adam getiremiyorsun buraya programcı olarak. Ama hala Atom diye bir oluşumları var. Toget diye bir oluşumun içine dahil oldular. Türkiye'de oyunlar gelişsin diye. Yani devlet tarafında oyunları tanıtan insanlar olarak hatta yani bakın işte oyunlardan para kazanıyoruz biz ve bunu işte yurt dışına ithal ediyoruz, ihraç ediyoruz yani hani bunu anlatan firma oldu. O yüzden ben Türk oyuncu toplumunun önemsizliklerini bildiğim için beklentim vardı Türkçe çıkması yönünde. Yoksa yani ben şey diye düşündüklerini zannetmiyorum. Yani Türkiye'de biz satmıyoruz, lanet olsun Türklere falan dediklerini zannetmiyorum yani.
Abi şöyle bir şey, ben senin gibi düşündüğüm için yani bir oyunu Türkçe yapmak, Almanca yapmak çok zor değil. Özellikle böylesi bir ekip için zor değil. Türkler zaten.
Indie olsa evet. Çünkü çeviri bütçesi diye bir şey var. Onu veremeyebilir indie şirketler.
Çeviri değil abi, Türkler zaten. Yani çeviri yapmayacak adam. İngilizce ama için çeviri yapması gerekebilir
şöyle,
tamam mı?
Ama öyle düşünme. Şimdi senaryoyu yazarlarken adamlar full İngilizce, dünya oyunu satacak için İngilizce kalıp mesela öyle oyunlar da var.
Şey
İngilizce
kalıplarla düşünüyorlar. Sadece. Yani dedikleri gibi abi adamlar global düşünüyorlar. Türkiye çok çok küçük bir payda.
Öyle hani, pay olarak küçük pay onu kabul ediyorum.
Kalkıp da ekstra masraf yapıp şu anda yapmaya değer mi? Değmezdi bence.
Ya işte o masrafın net. Ben Taylor Dorsey'in çok masraf olduğuna inan. Yani öyle gelmemişti bana. Belki başka bir sebebi vardır. Her şeyi bilemezsin açıkçası. Ha,
50 euro içinde şöyle bir şey var. Pahalıdır değildir. Oyun çıktığında zaten ne kadar
i̇şte
sattığıyla
evet,
test
zaman
edecekler.
Göreceğiz.
Sonrasında fiyat düşürmek kolay bir şey abi.
Ya bana
fiyat yükseltmek daha zor.
Fiyat yükseltmeyecek. Yani fiyatı değiştirmeyeceklerini söylediler bu arada. Yani indirime girer ayrı ama hani erken erişimde 50 euro sonra 60 euroya çıkacak falan diye bir planları yok. 50 euro da fix kalacaklar büyük ihtimalle. İnsanların çok eleştirdiği kısım şu olmuş. Daha çok benim gördüğüm kadarıyla. Erken erişimde olmayacak şeyler zaten oyunu yeni yapan şeyler diye eleştiri gördüm ben ama o bence tam olarak öyle gelmedi bana. Biraz bence orada iletişimde bir sıkıntı var gibi geliyor. Yani çünkü dedim ya öyle bir yazmışlar ki olmayacak şeyler çok netken olacak şeyler net değil diye. Hakikaten baktığın zaman tüm yenilikler yok gibi gözüküyor ama bence orada öyle olmayacaktır. Yani 4000 tane yenilik geliyorsa oyuna bence erken erişimde bunların maksimum 500 tanesi olmayacaktır. Kalan 3500 tanesini göreceğiz gibi hissediyorum.
Bu arada orada şöyle bir taktik de var. Mesela Star Citizen da benzeri bir taktik uyguluyor. Biliyorsun her şey çok pahalı Star Citizen. Hala daha geliştirilmesi
onlar
sürüyor.
Onlar mikro ödeme sistemlerine sahip.
Mikro ödeme sistemi var ama ilk giriş bile oyuna tam oyun parası veriyorsun neredeyse. Bir gemi satın alman lazım.
Evet,
falan. O geminin
da değişik bir ekonomi var yani.
Evet. Yani orada şöyle bir olay var. Şimdi oyun henüz daha gerçekten daha prematüre. Yani Bakmayın siz erken erişime falan açıldığına. Zaten Star olmayan için mi konuşuyorsun? Yok, hayır, bizim Bannerlord için abi, konuşuyorum ben mesela.
Olmasına imkan yok.
Abi şu anda olmayanlar listesine bakıldığında dünyadaki tartışmanın çıkmasının sebebi de o. Yani henüz daha eklenecekler aşaması, oyunun geliştirilme sürecine ve vaatlerine baktığında bu kadar senede eklenmediyse en az bir iki sene daha var falan diye düşünüyorsun
ya zaten,
yani.
Öyleyse eleştirilir. Ya çünkü 8 senede hala da oyunun, bak diyorum ya, o yüzden kesin değilim ben. Ya çıktığı zaman konuş. Eğer çıktığı zaman Warband'in grafikleri güzel haliyse olmamış yani. 8 senede bu olmaz yani.
İşte şöyle bir şey yapabilirler orada. Eleştiri dozunu olabildiğince yumuşatmak ve az tutmak için fiyatı yüksek tutuyorsun abi. Sadece sana gönül vermiş, seni anlayabilecek adam satın alıyor. Anladın mı? Herkes satın almıyor.
Fark etmez ki, korsan indirir adam, gene eleştirir.
Tamam, korsanı alsın indirsin yani. Onu zaten yapacak adam için Türkçe dil desteği bile yok da.
Ya yok da ya. Yani, adam eleştirir yani. Eleştirmenin
engeli. Adam zaten 150 lirayı da eleştiriyor şu an.
Sonuçta Oscar ödülü almış filmi de korsan izleyip Oscar ödülü almaması gerektiğini savunabilir. Ya bunu
şu an
engel,
şey yapabiliyorsun. Şey yani. Ama en azından herkes Steam'de girip yorum yazmıyorsun abi. Yani şeyin yok. Oyunu satın alan adamın yazacağı tabii, yorum ayrı bir şey oluyor.
Steam'de farklı bir
şimdi
şey.
Şimdi şöyle bir şey var. Yani oyunu fiyatını yüksek tutuyorsun. Seni anlayan, sana gönül vermiş adam satın alıyor. Birazca sana toleransı var. Neden? Seni takip eden adam, oyunu bilen adam satın alıyor. Ama fiyatı çok düşük yaparsan, bu kadar da hype oluşmuşken, Mesut Çevik de satın alıp oynuyor, tamam mı?
Ve Mesut Çevik'in ağzı çok açık yani.
Mesut Çevik oynarken böyle yapıyor. Bu ne lan diyor. Atın üstünde koş koş gittim, ikidir ölüyorum falan. Sıkılıyor, anladın mı? Kötü bir oyun. Bak şimdi Mesut Çevik 150 liraya almayacak bu oyunu. Kesin garanti. Yani adam benden korundu mu? Korundu. Ali'den, Veli'den de korunuyor. Yurt dışında da öyle. Alex'ten, John'dan da korunuyor, tamam mı? Yani
olabilir,
bu birazcık
böyle
bir
ticari
şey.
Bereket de
mesela Star Citizen'a bak abi. Star Citizen
kimse eleştiremiyor. Kimse oynayamıyor çünkü.
Tamam, çalışmıyor. Oyun çalışmıyor zaten. Ama abi içerideki adamlar olaya o kadar inanmışlar ki, eleştiren çok az adam var. Yani biraz
o
öyle
bir ekosisteme girdikten sonra eleştirmenin
bir
anlamı yok.
Bir ekosistem olsun. Şöyle $50 verip giriyorsun ya. Evet. Kesin bir şey olmalı abi. Burada bir şey yok. Yok, oyun çöktü ama kesin burada bir şey var falan diye bekliyorsun çünkü. Belki de öyle bir beklenti yaratacaklar. Bu da olabilir. Bir taktik.
Ya benim derdim şu. Yani tabii ki de bu bir ürün sonuçta. İyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir. Ama hepimizin isteği iyi çıkması yönünde.
Ben de çok
yani,
iyi olmalarını
kötü
bekliyorum.
Kötü bir oyun oynamak da, bunun Türk olmasıyla alakası yok bu arada. Ya her zaman her oyunun iyi çıkmasını istersin. Evet. Kim kötü bir oyun oynamak ister ki? Hepimiz iyi İstemez. Oyun oynamak isteriz yani. Ya o yüzden bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım.
Evet, yani ben başarı ulaşmalarını istiyorum ve Türkçe olacak olması ileride zaten sıkıntıyı gideriyor abi. İlk çıkış hangi dilden yaptığı
ya
çok önemli.
Tabii ki canım, hani ben de kırıldım derken şey değil, oturup evde ağlamadım yani Türkçe değil diye. Sadece hani ha yokmuş dedim yani. Abi kendileri bilir tabii ki, Türkçe gelecek zaman Türkçe, hani İngilizce
restini
dili...
Restini çekti, kendileri bilir. Hani.
Kendileri bilir abi, bizde böyle yani. İngilizce arası olmayanlar Türkçe versiyonunu bekleyecektir o zaman.
Öyle gerçekten arkadaşlar, yani Rum İmparatorluğunu seçip mesela yükselişe orada ben yok ya, yani oyun genel olarak zaten oldukça iyi. Ama şeyi söylüyorlardı ya eleştiriler kısmında. Seçenekler, hani o 3 tane şey seçiyorsun ya.
Krallık.
Evet, krallık seçiyorsun falan. Onların az olması falan da eleştiriler kısmında diye gördüm ben.
Ya ben zaten şu anda tam olarak oyunda ne olacağını bilmiyorum, değil
evet,
mi?
Çıkınca göreceğiz, evet.
Yani hani o söylenen şeyler, ama yakında detaylı şeyler paylaşacaklarını söylediler bu arada. Bence oyunla alakalı özellikleri herhalde aşama aşama videolarla, belki yazılı metinlerle, hani oyun çıkmadan önce şu var ve şunu etkiliyor, bu var ve bunu etkiliyor diye. Çünkü çıkmasına az kaldı. Hala da kimse... Ne var lan şimdi tam olarak bu oyundan cevabını kendi kafası
yaratıyormuş. Ya umarım çok büyük bir sürpriz yaparlar. Ya
bizim gibi Mount and Blade oyuncuları kesin alacaktır da. Çünkü adam bekliyor yıllardır, evet, evet. Yani. Mezun olan var, çoluğa çocuğa karışan var o beklediyorsa içerisinde. Ama bir de şöyle bir 8 senedir şey, yeni bir kitle oluştu. Mount and Blade'le alakası olmayan ama o hype'ı görüp neymiş bu acaba diyen bir kitle var.
İşte o 150 lira olmuş şey kitleden birazcık.
Siz gelmeyin lan buraya. Gidin ya, buradan.
Sizine gelmeyin.
Ha yani o kitle ne kadar satışa gider onu merak. O
beklediğiniz
ayrı
oyuna
yani
ulaşılamıyor falan hani. Şu an öyle bir şey var. Oyun geliştiricileri konferansı. Önemli bir konferans. Ben Enis'in de katılım göstermesini umuyordum ama gelecek sene herhalde sizin ekip katılacak.
İnşallah Mesut'cum, biz de yani oyunumuzu.
Ama Enis söylüyordu, korona tehlikesi yüzünden biz katılmayabiliriz Mesut'cum falan filan diye. Şimdi şöyle bir şey var. Sony ve Facebook katılmayacaklarını söylemişti zaten oyun geliştiricileri konferansına. Şimdi Kojima Productions da eklenmiş.
Evet, koronavirüs sebebiyle.
Ve demiş ki abi bizim ne işimiz var ya topluluğun içinde yani şu anda.
Ben hala gidiyorum ama Mart'ta bir etkinliğe gideceğim. Sonra Mart'ta bir etkinlik daha var aynı Mart içerisinde. Mart'ın sonunda ve ortasında iki etkinliğe çağırdılar.
Abi net söyleyeyim sana. Yani bak, ben Mobil Dünya Kongresi'ne davetliydim aylar öncesinden. Firmayı da söyledim. Twitter'da da yazdım iptal edilmeden önce, gitme abi. Çok akıl kârı bir iş değil şu an topluluğa karışmak.
Bir tanesine giderim de diğerine gitmeyebilirim yani.
Yani şeye gidilebilir. Çok böyle özel kompakt
evet,
etkinlikler oluyor.
Evet, bir tanesi özel kompakt bir etkinlik. Evet, ama böyle... diğerin nasıl bir etkinlik olduğunu öğrenmem lazım.
Bir abi. De şeyi sor abi. Çinli geliyor mu?
Onu sordum biliyor musun? Vallahi
ya
sordum.
Ya şimdi şöyle bir şey var.
Abi kızmayın ama sordum yani.
Abi Çinli insanlar diyor ki Çinliler. Çinli ayrı bir şey, korona ayrı bir şey. Abi tamam ayrı bir şey de. Nedense
biz bilmiyoruz ki
ya
abi.
Çin'e gidenden ya da Çin'den gelenden bulaşmış mı virüs?
Aga biz anlamayız ki. Bize
biz bak, cahiliz biz abi. Cahiliz. Biz o yüzden soruyoruz ya.
Ya bana diyorlar ki virüs Çin'de. Şimdi Türkiye'de çıksa virüs. Türk geliyor mu diye sorarsın yani anladın mı? Yani. Almanya'da çıksa Alman geliyor mu diye sorarsa ya bunu soruyorsun yani ne yapayım? Ben onu sorduğumda bu arada hakikaten şey diye sordum ya etkinlik Avrupa etkinliği mi? Çinli geliyor mu diye sormadım tabii. Etkinlik bir Avrupa etkinliği mi yoksa sen uluslararası bir etkinlik mi diye sordum.
Abi, yani gene ama Asya mı Avrupa
dedim ki Avrupa etkinliği. Ha Asya'dan gelmiyorlar yani.
Yanlış anladım ırkçı bir soru sormak istemiyorum.
Irkçı olmak için elimden gelen her şeyi yaptım yani ondan sonra. Ha yani Asya'dan ve Amerika'dan gelinmiyor. Yok abi sadece
hangi
Avrupa.
Hangi diller konusu bize etkinlikte?
Peki baş harfi Ç olan ülkeler var mı?
Ya öyle bir durum var arkadaşlar. Onun için de şöyle bir şey ben sizden rica ediyorum. Bu oyun geliştiricileri konferansına katılan insanları protesto edelim arkadaşlar.
Gidiyorlar ve yayıyorlar.
Orada kalsınlar arkadaşlar.
Gidiyorlar ve yayıyorlar.
Yani şu anda orada. Şöyle bir durum da var koronayla ilgili. Yani birkaç tane Samsung Kore'deki üretim tesislerini kapattı. Orada da Kore'de de şu anda hızlı bir yayılım içerisine girmiş durumda. Vakalar artıyor. Doğal olarak risk almak istemiyorlar üretim hatlarında. Çin'de birçok üretim hatlarının durmasından dolayı fiyatların belli bir yerden sonra stok olmadığı için artacağı konuşuluyor. Hatta hani fiyatın artmasını boşver almak isteyeceksin alamayacaksın diyorlar. Çünkü ürün yok. Apple mesela iPhone satışlarının düştüğü üretim kısmında sıkıntılar yaşandığını, yeni iPad'le de ilgili de sıkıntılar olabileceğini söyledi. Yeni telefon üretiminde mesela Asus ROG Phone üretiminde sıkıntı yaşıyormuş falan.
Tüm şu an dünyada teknoloji krizi var yani aslında.
Aynen. Nintendo Switch fiyatları etkilenecek deniyordu. Switch'in de üretiminde hala sıkıntılar varmış. Tam olarak randımanlı çalışamıyormuş. Benim bilgisayar üreticilerinden aldığım bilgilere göre birçok fabrika %15 kapasitede çalışıyormuş şu anda.
Hadi ya.
Tabii. %35 çok endermiş.
Asya'da olmayan bir bilgisayar üreticisi yok herhalde zaten. Veya yok. Asya'da üretmeyen yani bir şekilde.
Şey diyorlar yani kapıdaki kriz eğer böyle devam ederse fabrikalar çalışmaya bu mining falan yanında şey kalacak diyorlar. Devede kulak PC almak isteyeceksin alamayacaksın. Bırak fiyatın artmasını.
Bulamıyorsun.
Zaten bulamıyorsun diyorlar. Ben de ekran kartlarını sakladım arkadaşlar. Stokladım hepsini. Mining yaptığım kartları satamıyordum. Bunlar duruyor şimdi. Hepsine böyle iyi bakıyorum.
Abi bak yaza az kaldı. Dayanalım. Bu havalar 26-27 dereceye geçti mi virüs kalmaz.
Abi şöyle bir durum var. Çin'de çok etkili bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu. Çok yakın bir zamanda dünyayla paylaşacağız demişler. Şimdi Çin ve Rusya'dan bu tip şeylerin hızlı çıkmasını bekliyorum. Niye? İnsana deniyor direkt abi. Sıkıntı yok ya.
Etik metik kuralı. Etik. Gel lan buraya.
Şeyde de öyle yapmışlar. SARS'ta da öyle yapılmış. Aşı çıkmış. İnsanı denemeye direkt şeyde başlamışlar. Hastaların üstünde başlamışlar abi. Çünkü gerçekten çok ölümcül bir hastalık. En kritik hastalarda başlıyorlar. Zaten gidici. Umudun kesildiği hastalarda başlıyorlar. Hastaların da şeyini alıyorlardır diye düşünüyorum. Yani olurunu. Neden dersen şimdi Allah ya, korusun.
Tabii canım.
Koronaya yakalandım tamam mı? Nefes alamaz hale geldim. Gideceğim. Eşime abi. Deseler ki deneysel bir ilaç var verelim mi? Yani damacanayla verin der damardan. Anlatabiliyor muyum? Çünkü zaten görüyorsun. Denersin yani yapacak bir şey yok ne yazık ki.
Ama şey derim önce onu da deneyin. Sonra ben de hani yan ikimiz yana yan yanayız mesela.
Bir de böyle işler.
Onda... Abi ben vallahi senden daha iyiyim diye seni de ikna etmeye çalışıyorum. Bak ben nefes alabiliyorum sen alamıyorsun.
Ya da düşünsene sesleri duyduğunu. Aynen. Yandakine veriyorlar adam tak diye gidiyor. Fazla verdik herhalde dur bir de bana dozajı düşürelim falan diye sana geliyorlar. Ses de çıkartamıyorsun. Allah korusun ya çok gerçekten sıkıntılı bir süreç. Umarım hızlı bir şekilde atlatırlar. Ülkemize evet uğramadan ya. Gider. Ya ben şeyden korkuyorum sadece. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Geyini yapıyorlar falan böyle bir durumun ama. Yani belki de diyorlar koronadan ölen adam var. Ya eceliyle öldü diye çoktan gömdüler bir yere diyorlar yani.
Türkiye için söylüyorsun evet. Değil mi? Bak onu ben mesela ben
anlaşılamadı yani.
Olabilir mi? Olabilir yani. Ben de onu düşünüyorum şu an. İran'da mesela ortaya çıktı söyleniyor. Tabii İran'la olan muhabbetimizde uçuşlar falan da ertelenecek, evet. Olacak falan bir sürü muhabbet döndü.
Abi oradan kaçak geçen göçmeni zaten hatta hesabı
zaten
yok ki.
Zaten şöyle genel istatistik vardı. Geçen nerede okudum hatırlamıyorum da yani yer yan tarafta bir virüs gözükmüşse hani sınır komşusunda o 10-15 gün içerisinde bir sonraki sınır kapısındaki komşular gözükmeye
mesela
başlıyormuş.
Mesela İtalya'da patladı diye. Biliyorsun. Sokağa çıkma yasağı falan var bazı bölgelerde. Niye İtalya'da deli gibi göçmen alan bir yer? Oraya da virüs nereden geldi belli değil. Şey diyorlar çünkü ilk bulaşan kişiler en azından ilk teşhis konan kişiler Çinlerle falan hiçbir alakası olmayan adamlarmış.
Öyle mi?
Tabii. Zaten sıkıntı orada. Şimdi Fransa'da bir arkadaş var bana Instagram'dan yazıyor. O da böyle yani yazışıyoruz şöyle mi böyle mi falan diye tam bilgi alamıyorum ama O da şeyi söylüyor. Fransızlar burada kargo ile geldiğine inanmaya başladılar olayın diyor. Mesela Fransa PTT'si yani onların o posta servisi şey demiş. Çin'e kargo göndermek yasak artık. Dedim almak var mı? Var abi. Ulan dedim o zaman.
Ne alaka? Yanlış çalışıyor sistem.
Hacı dedim az daha tweet attırıyordum bana.
Ha Çin'e kargo göndermek şundan yasak. Bizi oraya ulaştırmayın diye.
Tam oradan geliyor işte.
Hayır, oradan bak geliyor ama şimdi sen Fransız postacısı olarak Çin'e kargo götürmek istemiyorsun. Ama gelirse fırlat bana kargo diyorsun yani.
Ne bileyim öyle bir şey var herhalde anlamadım yani gerçekten de. İşin kötüsü kargoyla margoyla geliyorsak ayvayı yedik zaten yani.
Yaz az kaldı.
Yani öyle bir şey kelle paçayı abanınlar.
Var ya öyle havalar ısındı mı denize gideriz tuzlu su.
Ya bir de ne zamandır böyle bir kuru öksürük şey var bende de ateş var. Sende
bu arada
var mı?
Ben çok enteresan bir şey yaşadım. Onu paylaşayım. Biraz korkutucu iş oluyor bu tarz şeyleri duyduktan sonra. Geçen gün bir etkinlikten yurt içinde bir etkinlik ama yani tamamen Türklerin katıldığı etkinlik. İki tane yabancı vardı sadece. Şimdi İkisi de alakasızdı.
Diyecekti orada bir durdu. Karantin alırlar lan buradan çıkışta.
Değil yurt dışında değil. Bayağı oldu zaten bu. Hani 2-3 hafta falan oldu. Belki daha fazla. 4 hafta
temiz olabilir. Misin abi?
Temizim. Şöyle çok enteresan bir olay yaşadım. Hiçbir şey yapmadım. Bir şeyler yedim orada böyle. Herkesin yediği yemeklerden falan yedim böyle. O sonra akşam gittim. Bu bir etkinlikti yani. Akşam ofise döndüm. Abi ateşim inanılmaz yükseldi. Hayatımda ilk defa öyle bir şey yaşadım. Ateşim bir anda fırladı. Yani önce midem bulandı. Sonra mide bulantısı geçmeye başladı. Böyle halsizlik başladı. Ateş fırladı bir anda. Elim ayağım kesildi. Diyorum Allah Allah yediğim bir şey dokundu da bir anda ateş mi yaptı bende? Enfeksiyon ne kadar hızlı arttı falan diye. Bir korktum. Ulan dedim.
Kuluçka döneminden mi çıktık lan ne oldu?
Koronavirüsü Allah Allah diye. Koronavirüsü belirtileri yazdım. Şimdi öyle yazınca biliyorsun 50 tane site çıkıyor karşına. Ben de rastgele birine tıkladım. Yüksek ateş belirtisi değildir diyordu. Yani yüksek ateşiniz hani onun bir belirtisi değil yazıyordu benim okuduğum yerde.
Allah Allah.
Aynen öyle yazıyordu. Sonra ha iyiymiş lan dedim F4 altı yapıp kapattım. Hatta o kadar kötüydüm ki eşim geldi aldı beni arabayla falan yürüyemiyordum yani. Bundan birkaç gün sonra da yüksek ateşin koronanın belirtisi olduğunu duydum. Ulan dedim. Ben ama akşam yattım uyudum sabah kalktım taş gibiydim yani. Hani öyle bir korkunç bir dönemden geçtim yani.
Zehirlenmişsin sen ya.
Ben de öyle düşünüyorum yani. Öyle ama hayatımda şey ilk olmuş. Defa yani midem düzeldi mesela ateşim çıktı falan böyle bir şeyden enfeksiyon
artık
kapmışız
artık.
Artık
ne yediysen yani
orada. Her yüksek ateşte korona değil yani hemen gaza gelmeyelim.
Ya şey var şimdi ben ilk CS'e gittik geldik biliyorsun yani 2 ay oldu şimdi üstten 2 ay oldu yani sıkıntı yok.
Şimdi orada herkes şöyle... rapor veriyor her geldiğinde.
Abi şimdi gittik geldik bir grip var geçmiyor bende. Allah Allah lan endişeleniyorsun tamam mı? Acaba diyorsun getirdik mi falan. Sonra ben biraz kendimi toparladım. Başta derdi öksürmüyor tamam mı? Ofiste öksürüp duruyor.
Ya diyorum ulan ki. Ben hadi neyse de erdi.
Ben az kaldım. Bu adam benden 4 gün daha fazla kaldı tamam mı? Gitti Çinli telefonları falan da çekti. Ulan dedim bu getirdiyse ve bana bulaştıysa ilk önce dedim erdi öldü.
Orada vursaydın abi.
Onu vuracağım orada dedim. Şimdi erdiye diyorum ki oğlum diyorum eminsin değil mi bak bir şey yok falan. O da diyor ki abi diyor siteleri diyor kurcalamaktan zaten diye endişeden şey yapamadım. Ya bir de şimdi gerçekten izliyorsun videoları falan en korktuğun şey ne biliyor musun? Bana ne olacaksa olsun abi eşine çocuğuna bulaştırmış olmanın şeyi yani çocuğun olayı bambaşka bir şey zaten. Yani insan ilk önce onları düşünüyor tabii ki. Ondan sonra da şeyi düşündüm ulan dedim ben buraya donanım haber için gittim. Eğer böyle bir şey olduysa gidip günü öpeceğim. Hepsini dedim birerce öpeyim. Bizim yukarıda mesela domuz gribi salgını olmuş. Bizim ofis 2 katlı biz aşağıya kendimizi aldık. Yani yukarı domuz gribi salgını olmuş biz korunduk mesela. Sınır komşusundan atlarken diyorsun ya bizi atlayamamadı. Yukarıdakiler kırıldı abi. Yukarıda neredeyse ekip tamamen gitti yani. Bir hafta gelmediler.
Ha ben de öldüler sandım yukarıdaki.
Yok bir gün yukarı çıktı. Kapıda gibi. Zeynep Hanım bana şey dedi. Maske ister misiniz Mesut Bey? Dedim hayırdır ne oldu dedim burada ya. Dedi ki ya dedi, domuz gribi salgını var dedi ofiste deli gibi. İnsanlar dedi şey yapıyorlar. Maske takmak isteyenler maske takıyor filan. Sağ ol kalsın kapıyı kapattım şöyle bir. Üstüme alkolü dök. Yani gerçekten böyle durum var.
Düşün bak duramadan öyle bir yer ki domuz gribi olmuşsun hala işe geliyorsun. Yani öyle bir yer abi, yani.
Gelmeyin ya. Rapor alın. Rapor almaya üşeniyor insanlar abi gitmeye üşeniyorlar. Bir de domuz gribinin ayrı bir ilacı varmış bu arada. Teşhis konursa.
Doğru farklı.
O ilacı alman yani. Gerekiyor. İyileşmiyor musun yoksa kolay kolay. Sert bir grip yani. Neyse ama gripten ölen sayısı şu ana kadar koronadan ölen insan sayısından fazla.
Ya önemli olan orada gripten ölen insan sayısından fazla korona o değil. Önemli olan oran abi.
Ya evet oran hala koronada düşük.
Yani yüzde kaç ölüyor yani oran bu. Hani gripte 100 bin kişiye bulaşır 2 kişi ölür. Koronada 50 bin kişiye bulaşır 10 kişi ölürse koronanın ölümcüllüğü daha yüksek demektir yani. %4
falan abi şu anda.
Koy gitsin o zaman ya ben her fuara giderim.
Yani herhangi bir sıkıntı yok orada sadece şöyle bir şey var. Herhangi bir şey bilinmiyor abi virüsle ilgili.
Evet o sıkıntı.
Yani 4 gün mü değil mi mesela Çin'de şöyle bir problem yaşanmaya başladı.
Kelle paça.
Abi iyileşmiş diyorlar. Sana iyileştin diyorlar. Aa ne güzel diyorsun. Çıkıyorsun abi. Sonra başlıyor. Bir daha test yapmışlar. Pozitif. Allah. Tekrar karantina. Tabii şimdi şeyi tartışıyorlar. Mutasyon mu geçirdi acaba? İnsanlara tekrar mı bulaşıyor?
Ne yani lanet zaman... bir şeymiş bu ya.
Abi çok fena vallahi. Neyse.
Ben de kısa bir haber paylaşayım. Resident Evil. Tam bunun üzerine konuşulacak oyun derseniz Resident Evil derim. Yani. Resident Evil'ın Netflix dizisi oluyor. Yani böyle bir şey.
Güzel olur abi. Haziran'da... Eğer doğru düz işlerlerse müthiş olur.
Gerçek dünyadan materyal de var artık yani. İnşallah güzel işlerler yani.
Ya zaten şeyi anlamıyorum. Resident Evil'ı nasıl o hale getirdiler?
Ya evet, normalde ilk film güzeldi.
Kötü değildi, iyiydi.
Bence ilk film güzeldi. Oyun filmleri açısından en iyi oyun filmlerinden bir tanesiydi bence.
Gerçi Veronica'yı falan alıp şey yapmaları herhalde onları. İkiye alsalardı baz daha iyi olurdu.
Ya bilmiyorum, hani o çok önemli gelmedi bana da, genel olarak kurgusu falan. Sonra da bir yerde bunlar bir coştu. Gerçi oyunlarında da aynısı oldu.
Evet işte oyun.
Ya sadece filmlerinde değil. Bir anda böyle değişik Hollywood'un B filmlerinde dönen değişik saçma sapan aksiyon sahnelerinin olduğu böyle bir filme dönmeye başladı. Bir acayip bir
ve
hale
şey
geldi.
Ne şey değil yani. Mi abi? 6'ya kadar çekmediler mi filmi?
Tabii bayağı çektiler.
Bu arada filmlerin de gişesi iyiymiş ha.
O yüzden çekmişlerdir zaten.
Evet 6'ya kadar dizi gibi gitti yani.
Ya bana böyle şey geliyor yani, bu ne lan falan dedim. Seyrettim bu arada yani.
Abi özel efektlerine yani. Bakıyorsun. Özel efekt dolu bu arada film baştan sona.
Öyle mi? Özel efektler de kötü yani ha, bence Hollywood yani. Prodüksiyon şey değil, kalitesi tabii. Açısından.
Oyun ama, daha iyi kalabiliyor bazı yerlerde. Yani,
seven seviyormuş demek ki.
Ama Resident Evil 2'yi baz alırlarsa çuk oturmaz
bence oradaki, mı? Zaten Resident Evil 2'yi de baz alsa 3'ü de baz alsa fark etmez ki abi. Önemli olan orada... Bence Resident Evil 2'ye baktığın zaman başlı başına hikaye olarak dizimizi çıkmaz ondan. Hikayesi bana çok klişe ve sıkıcı.
Yok onu biraz genişletecekler. Şehrin diğer kısımları falan yani, filan yani o odada değil.
Çok işlenmiş bir tema var bence dizi için ve film için. Zombi teması abi yani zaten 50 bin kere gördün yani. Nasıl farklı hale getirecekler ben onu merak ediyorum.
Abi şimdi zombi temalarında şey sıkıntı. Virüsün ilk çıkış noktasındaki şirketin karanlık yüzünü tam yansıtamıyorlar. Burada Umbrella falan var ya. Konunun o kısmı var yani. Bilim adamı, Umbrella, neden yayıldı?
İşte bu ama biraz daha şeyle alakalı. Bazıları mesela o tarz filmleri işte Umbrella için seyretmek istiyor. Bazıları da o karakterin o dünyadaki reaksiyonlarını ve çaresizliğini görmek istiyor. Mesela Walking Dead işin o kısmını anlatan bir dizi.
Evet daha güzel.
Walking Dead'de şirket mirket olayları ilk sezonda biraz değinmeye başladılar ama.
Başladılar ama sonra bıraktılar o kısmı. Keşke yani. O kısım devam etseydi. Benim en çok merak ettiğim kısım da o gizli.
Yani işte ben mesela karakterlerin o dünyaya adapte olmasını daha çok seviyorum onu izlemeyi. Bazı senin gibi hani o neden bu olay olduğu evet. Merak ediyor falan.
Yani ama... o outbreak nerede başladı? Salgın nerede tam olarak çıkıyor? Kim niçin geliştirdi?
İşte nerede? Çin'de başladı işte.
Wuhan'da falan. Yapay zeka sayesinde ilaca dirençli bakterileri öldüren antibiyotik geliştirilmiş. MIT'deki ve Harvard Üniversitesi'ndeki görev yapan bilim adamı insanları.
Ne kadar iğrenç haber varsa hepsini verdin ya.
Abi bu çok önemli. Çünkü hastanelerdeki önemli antibiyotikle öldürülemeyen bu hastane enfeksiyonu mu ne diyorlar ya. O bakteriler çok güçlü oluyorlar ve gerçekten de ameliyat olduktan sonra kaptıysan şey yapabiliyorsun yani diğer tarafa göçebiliyorsun.
O direnci sağlayamayabiliyorsun.
İnanılmaz dirençler her türlü antibiyotiği. İyileştirmiyorlar. Sürekli çoğalmaya seni hasta etmeye devam ediyor. Sen hangi ilacı alırsan al çünkü. Yapay zeka çeşitli molekülleri falan deneye algoritma üstünden bir yapı oluşturmuşlar. Ve inanılmaz şey bir antibiyotik geliştirmiş. Bakterilerin canını okuyormuş. Şu anda bilinen en güçlü bakterileri dahi.
Şu an öyle.
Yok ediyormuş.
Bu bir savaş sonsuza kadar sürecek yani. Sonra o bakteri o antibiyotiği deneyecek. Sonra antibiyotiğin devamı gelecek.
Şeyi söylüyorlar işte bunlarda. Yani yapay zeka sayesinde bu yarışta öne geçebiliriz. Biz de adapte olabiliriz o hızla. Önüne geçebiliriz. Önemli, evet. Şu anda yok edemediğimiz bakterileri yok edebilen bir ilaç geliştirdik. İnşallah insan üstünde de deneyeceğiz demişler bunu. Tabii insan üstünde daha denemesi yapılmamış. Onayları alınmamış bir ilaç ama yapay zekanın nerelerde kullanılabileceğinin de bir göstergesi. Daha öncesinde tabii denemeler canım. Yapılmış, başarısız olmuş. Modeli geliştirdiklerinde başarıya ulaşmışlar. Yani her zaman da yapay zeka her konuda mükemmeli verecek diye bir sonuç yok. Algoritmanın gelişmesi, kurgunun
zaten
daha iyi hazırlanması
yani yapay
lazım.
Yapay zekanın şey bizden insan yani yapan insanlar çok da bağımsız bir şey değil. Sonuçta algoritmaları veren.
Öyle.
Yani hani hep şey konuşuyoruz ya yapay zeka kalkıp bizi bıçaklayacak falan diye konuşuyoruz da ya. Sonuçta bir algoritma var yani hani o algoritmanın ötesinde içinde hareket ediyor olması
lazım. Bir tane
lazım.
De araştırma ortaya çıkmış Avrupa'daki girişimlerle ilgili. 2/3 yapay zeka ismini ürünlerinde kullanmalarına rağmen yapay zeka kullanmıyor.
Trend oldu değil mi?
Trend ya yani
Endüstri
öyle.
Endüstri 4.0.
Abi ben işte geçen gittim şeyde CS'de bir tabletin üstünde ön yüz kamerasıyla senin kan basıncını falan filan ölçen, alkol durumunu ölçen bir yapay şey geliştirmişler. Sistem geliştirmişler. AI bilmem ne yazıyor isminde. Dedim ki makine öğrenme ve yapay zeka nerede dedik adam yok. Makine öğrenme ve yapay zeka yok. Çok birisi en azından sormuş senin direkt.
Öyle bir şey yok, biz dolandırıcıyız.
Yani bu dedi bir tane formülü var, algoritma dedi, koyduk dedi çalıştık.
Geçen bir tane Türkiye'de bir tane biri paylaşmıştı. Bayağı da hatta olay olmuş, bayağı konuşulmuştu yani. Adam hani şeyi paylaşmıştı böyle, döner kesme mi?
Evet, yapay zekaya döner.
Yapay zekaya bak işte ne hale geldi, hani ne seviyeye geldi paylaşmıştı. Millet hani demiş ki bu yapay zeka değil yani, bu bir hani sistem
otonom
yani.
Otonom bir süreç yani, kendi kendine yani. Hani yok, düşünme yani. Evet.
Ya bir de yapay zekayı da karıştırıyoruz yani. He mesela şu şöyle kalkıp inse, şu şekilde kendi kendine su verse, o yapay zeka
aynen,
falan diyoruz artık yani.
Aynen. Evet. Yani yapay zeka dediğimiz koşul aslında makine öğrenmeyle beraber iç içe geçmiş bir kavram. Ne yapıyor? Bundan önceki süreçleri, ortaya çıkan sonuçları hep beraber analiz edip, derleyip, toplayıp kendisi bir sonuca varıyor. Evet. Yani öyle şey değil. Sen sonucu vermiyorsun orada ya da sen hareketi öğretmiyorsun.
Sonucu
o belli bir yerden sonra. Yani. O belli bir yerden sonra o yapı şey diyor. Abi saat sen 2 dedin ama 2 de değil 3'te suyu vereceğim. Çünkü bu sıcaklık bu nem oranında
3 gider.
3 gider. Yani o zaman yapay zeka oluyor. Ama 2 tamam abi 2 alarmı 3'e kurdum. Tamam abi 3'e kurdun tamam. Yani bu yapay zeka almıyor. Bu başka bir şey oluyor.
Mesela
yani.
Siri salak yani. Ne abi, dersem onu yapıyor yani.
Sesli komut sistemleri var mıydı? Vardı. Hani bunca var. Zaman. Yapay zeka burada neyi geliştiriyor? Şive farklılıklarını.
Seni algılıyor.
Evet.
Bunu mu demek istediğini
istiyor. Ya gidek dediğinde hadi gidelim demek isteyebileceğini. Neden? Ondan önceki geçmişten bakıyor. İnsanların nasıl kullandığına falan bakıp. Oradan bir çıkarım yaptığı zaman bu yapay zeka oluyor. Ama hadi gidelim dediğinde sesi analiz edip. Hadi gidelim database'den birleştirip hadi gidelim dedi diye şey yaparsa o olmuyor yani. O kısım farklı bir olay. Müthiş zekam ve her konudaki bilgimle yine size bunu anlattım. Kendimi alkışlamak istiyorum. Çünkü çok coşkulu değil. Ben nerede kaldım?
Yapay zeka var.
Yapay zeka ile antibiyotiği geliştirmişler işte yani. Olay bu.
Bitti mi?
Bir diğer konu var. Bildiğiniz gibi Mandalorian dizisi şu anda Disney Plus'ın çıkış dizilerinden bir tanesi oldu. Evet. En çok konuşulmasını sağlayan dizi oldu. Özel efektlerine baktığımda dizi demeye bin şahit ister, bildiğin sinema filmi yani.
Tabii çok iyi.
Çok iyi. Yani
zaten
şimdi
onunla ilgili bir video paylaşmışlardı. İşin tekniğiyle alakalı nasıl yaptıkları. Hani yeşil perdedeki sahneyle o sahneyi birleştirmenin. Ben çok anlamam da yeni bir film tekniği kullanmışlar galiba onunla alakalı.
Zaten haberimiz onun üstüne Enis'ciğim. Gerçekten bilmiyordu bu arada.
Hakikaten.
Önünde yok haberler yani. Oradan
evet,
adam
evet,
şu anda
yok
kendi
ya. Ben
kendine.
İlk defa dinliyorum sizinle beraber yani.
Mandalorian'ın efektleri o kadar muazzam seviyede ki Netflix, hani bizde şey vardır ya, Netflix CJ diye dandik bir CJ var. Hani Show TV'deki öğleden sonraki filmlerin CJ'i Netflix CJ ile eş kalitede oluyor yani.
O genelde kadar kötü değil hepsi be.
Ya işte
bence iyi abi yani. Stranger Things iyiydi yani. Witcher da iyiydi.
Ne kadar özel efekt vardı ki Witcher'da abi. Göstermemek için ellerinden geleni yapmışlar işte.
İyiydi yani ne bileyim.
Bir ejderha vardı
bir
en
Game
sonunda.
Of Thrones
en çok uğraştıkları.
Yani, evet.
Game of Thrones değil yani. Neyse Enis'ciğim. Mandalorian'da Unreal Engine 4 kullanıyorlarmış.
Ha.
Evet LucasArts Epic'le beraber iş birliğinde yeni bir sistem geliştirmiş abi.
Ne alaka ya?
Ben dedim ki ne alaka? Unreal Engine 4 ne falan. Sonra sistemi gördüm. Oha dedim yani. Adamlarda para da var tabii. Teknoloji de var. Ya şimdi şöyle bir şey düşün. Şimdi diyelim ki bu odayı yeşil perdede yapacağız. Arkamızın yeşil perde olduğunu tamam. Düşün. Senden bu ortamda bir rol yaparken çok konsantre olabiliyor muyuz? Etrafımız ya, perde.
Yeşil, evet.
Tam olamıyoruz. Daha önceki tekniklerde bazı yönetmenler şey denemiş mesela. Projeksiyonla pencerenin arkasına mesela en azından manzarayı yansıtalım da adam pencereden bakarken hani bir manzara
moda
görsün.
Yani, evet.
Moda girsin falan filan. Abi LucasArts demiş ki bunlar bizi kesmez. Devasa silindirik bir yapı var etrafını çeviren. Bir çember düşün ama kameranın girebileceği boşluklar da var o silindirin içinde. Bu silindirik yapı full LED abi. Hı hı. Unreal Engine 4 ve Nvidia'nın RTX teknolojisi gerçek zamanlı ray tracing'den yararlanıyorlarmış. Nvidia ekran kartlarıyla hızlandırıyorlarmış bunu. Sahneyi senin o içinde yeşil perde göreceğin sahneyi şeye yansıtıyorlar o LED'e. Senin direkt etrafındaki ekranlara.
Oo.
Sen gerçek zamanlı olarak yüksek çözünürlükte, yüksek kontrastta mekanı görüyorsun zaten. Oynadığın mekanı.
Anladım. Senin için yani sahne net yani.
Evet. Dekoru da ona göre döşüyorlarmış.
Hmm.
Ve bu teknolojide arka tarafı daha sonrasında kendileri giydirebiliyormuş. Ya da mesela yönetmen şeye karar verebiliyormuş. Sahneyi yaptılar. Bakıyor oradan. Tam aynı açıdan görüyor ya zaten sahneyi. Ya diyormuş şunu şuraya koyalım. Ekip hemen arkada.
Anladım. O da onun için de daha rahat oluyor.
Tabii.
Yani. Çekerken net olarak gördüğü için o sahnedeki dekorasyonu değiştirebiliyor.
Ama yani bu silindirik yapı falan dediğim o kadar devasa bir yapı ki o uzay gemisinin maketini falan içine koymuşlar.
Tabii gördüm ben de. Evet.
Böyle çölde gibi falanlar. Ya dedim yani.
Hani şey değil yani şöyle 3 metrekare alana girip de
yok,
orada
değil.
Çekelim falan değil. Bayağı büyük alan ya orası.
Küçük düşünmeyin. Yani öyle söyleyeyim. Bayağı bir uzay filmlerinin çekilebileceği kadar ya devasa futbol takımını sığdırırsın yani.
Tabii sığdırırsın.
Adam anlatınca çünkü ben şimdi ilk videosunu izliyorum. Küçük videoda şeyde göstermişler. CGI'de böyle çalışıyor falan diye. Sonra gerçek yapıyı bir görsen, dedim, ya bu nasıl bir stüdyo abi? Yani evet. Öyle bir mekan nerede buldun? Nerede yerleşiyorsun? Yani kısacası yapmış adamlar. Yani
vallahi gerçekten yapmışlar.
Algı seviyesinin ötesinde ya büyüklükler, o hangarların büyüklüğü, harcanan efor. Sonra da ne diyoruz? Konuşuluyor. Konuşulsuz zaten yani.
Tabii.
Çekim yani bir de çok. Gerçekten bazen bizimkilerin de beline beline vuruyoruz ya buradaki film yapımcıların abi CGI öyle mi yapılır? Abi maddi imkansızlıklar gerçekten bir yerden sonra.
Abi maddi imkansızlıklar da insanın yaratıcılığı olarak yönlendirmeli yani bazı şeyleri. Yani sonuçta yani yapma sen de o filmi. Ya. Avengers'ı yapma yani. Hani anladın? Başka bir şey yap yani. Sen daha güzel bir şey yap. Daha farklı bir şey yap.
Ya ben Avengers'ın yapımını da izledim. Şey var. Iron Man'in uçma sahnesi var, tamam mı? Bir tane Iron Man sadece uçuyor böyle. Etrafında şehir var abi. Ekip bir buçuk ay boyunca uçacağı düzergahta, gerçek düzergahta oturuyor abi. Şeye çalışıyorlar. Ya bu adam uçacak evet. Binaların ışıkları yanıyor ama ışığı yanan binalarda, oradan drone'unu uçurup bakıyorlar çünkü. İnsanlar çalışmaya devam ediyorlar. Abi filmdeki gerçek modelde binaların içi var. Ofisler var, orada birileri falan çalışıyor. Lan dedim yani 3 saniye görüyorsun görmüyorsun.
Detaya
kesinlikle
bak.
Durdurup space tuşuna falan basıp ben yani orada play yaparken şöyle bakmayacağım bir yer. Onun için 2 ay bir ekip çalışıyor. Ekibim var ya saati kaçlardır zaten. Yani şey düşünemiyorum ya. Giden bir para var su gibi abi.
Sizin işiniz neydi diye soruyorlar mesela filmde. Ya bir yerde Iron Man uçuyor ya. 3 saniye.
Aynen onun biz modelini çıkartmak için. İşte, inanılmaz ya.
Aşırı kazanç detaycı yapıyor insanı bazı konularda. Yani çünkü abi, imkanım var. Detaycılığa
imkanım
var.
İmkan var, para var. O adamın şevkini ve aşkını düşün abi. Yani imkan var, para var. Ne istersen yapabiliyorsun. Sadece sana hayal etmek kalıyor.
İşte.
Ortaya ne çıkıyor yani?
O çok zor. Bence bizim coğrafyada şu daha yaratıcılığa vuruyor yani. Abi şuna imkanın yok, buna imkanın yok, şuna imkanın yok. Hadi şimdi bir şey çıkar. Mesela bu da yaratıcılığı tetikleyen şeylerden bir tanesi. Ya çünkü diyorsun ki ulan şunu çekemem. 10 günde çekmem lazım, şunu da çekmem lazım. Nasıl bir şey çekerim? Hani yani belli setuplarda uydurman gerekebiliyor yani kılıfına.
Abi benim gördüğüm en akılcı tweet geçenlerde yine karşıma çıktı. Kalkınma planı ile ilgiliydi ülkedeki. Biliyor musun onu?
Yok ne?
Abi adam gerçekten çok güzel hesaplamış. Demiş ki 80 milyonluk ülkeyiz. Bir liranın herhangi birimize bir zararı var mı?
Yok.
Abi 80 milyon toplanacağız. Birer lira toplayacağız. Bir kişiye vereceğiz içimizden.
Tamam.
Sonra bu süreç devam edecek. Tamam mı? Hı-hı. Devam edecek. İnsanlar da o 80 milyondan yatırım yapacaklar. Sürekli. Sonra sana vereceğiz, bana vereceğiz o 1 liraları falan.
80 böyle. Milyon yıl sonra o zaman şey yaparız yani.
Yani işte kalkınma süreç birdenbire kalkınma, hızlı bir kalkınma. Çünkü iş yeri açacağım ben de. Sonuçta seni çalıştıracağım.
Müthiş kalkınmaymış ya. 80 müthiş milyona var ya ne kalkınırsın ha.
Ben şeyi teklif ediyorum. İlk benden başlayayım. Ben çünkü şeyim hazır. Kuracağım işler yapacaklarım. Ortaya çıkacak şey.
İki de
şey.
Ben olayım arkadaşlar.
Dünyanın bizi olduğunu kanıtlayacağım 80 milyona.
O şey vardı işte. Milli Piyango 80 milyonmuş. Herkese verelim.
Bir de abi bak ben şeyde bu dünya düz demişken şey kısmına katılıyorum bak. Yani mesela bizim ülkemizde dünyanın düz olduğuna ve uzayın yalan olduğunu inanmak bir avantaj olabilirdi. Yani bunun bizden çıkması lazım. Amerika'dan çıkmasını hayal ediyorum. Niye? Hani gidemiyoruz ya şu anda. Roketimiz yok falan filan. Hani o teknolojilerde geriyiz. Dünya düz, bizi kandırıyorlar lan. Buna inanan aptaldır dediğin anda bir rahatlama değil mi? Yani yapamamanın verdiği o şey gidiyor üstünden yük.
Ama gerek
teknolojik
yok.
Geri kalmışlık yükünü atıyorsun abi. Bunlar bizi kandırıyor ama ben akıllıyım. Onlardan daha üstünüm. Buna inanmadım. Amerika'dan nasıl geliyor la bu? Yani işin menbaından nasıl neden?
Onlar mı canı sıkılıyor?
Yani büyük ihtimalle evet.
Öyle bir şey. Öyle insanoğlu şey dertsiz yaşayamaz yani. Herkesin kendine bir dert bulması lazım. Bir de şey vardır ya, bir tweet vardır mesela işte. Eniştemle konuşuyordum. Dünya yöneten 5 aile olduğunu söyledik, gizli aile. Nedense herkesten kaçmışlar ama eniştemden kaçamamışlar falan diye bir tweet vardı.
Ya böyle. Var ya geçen şeyi düşündüm.
Onun gibi yani sadece enişte gördü böyle dünyadaki şey planı.
Abi gerçek komplo teorileri.com'u mu alsam ya?
Gerçek ama.
Ama gerçek komplo teorileri. Canım sıkıldıkça komplo teorisi yazacağım.
Yaz valla güzel ha, eğlenceli.
Böyle en ufak bir olayla ilgili, tamam mı?
Onun YouTube'u da çıkar sonra.
Mesela koronavirüs neden çıktı, otur abi yaz.
Bu arada ben yeni yeni keşfediyorum. Çok enteresan kanallar görüyorum Türkiye'de komplo teorilerle alakalı. Ben
YouTube biliyorsun onları
sandım.
Şey yaptı. Geri plana iteceğim falan dedi ama itemiyor, hala varlar.
Ya çok izlenmiyorlardı zaten ama ben şaka zannetmiştim ilk görme. Hani dalga geçiyor herhalde falan diye düşünmüştüm. Hani mizah programı diye düşünmüştüm. Bayağı ciddi ciddi şeyler var yani. Ve insanlar da ciddi ciddi inanıp bir şeyler, çok
abi,
enteresan şeyler var.
Şey var ya, ben işte Aselsan 1919 niye başarısız oldu diye bir video çekmiştim. Bir cep telefonu projesi var. Ya başarısızlık şöyle oluyor abi. Ekip de söylüyor. Ekibin genel müdürü, dönemin genel müdürü, Aselsan genel müdürünün açıklaması var. Bütün malzemeler yurt dışından geldiği için önemli parçalar. Türkiye'de montajlamak pahalı oluyor. Bir de biz az sipariş geçebiliyoruz doğal olarak. Hani çok satış hacmimiz olmadığı için daha pahalı alıyoruz, daha pahalı üretiyoruz diyor adam. Yani tabii ki daha pahalı yapıp daha pahalı üreten bir adamın müthiş bir pazarlama bütçesinin olması, pazarlayıp başarılı olması imkansız. Komple teorisi ne diyor? Türkiye kendi cep telefonu üretiyordu. %100 yerli milli çipini bile burada üretiyorduk. Kimler engel oldu? Hangi lobiler Türkiye'nin cep telefonu üretmesine? Lan adamın, gelen müdürün şeyi var. Satamıyoruz. Satmak istesinler. Dönemde satılırken telefon röportajı var. Yok abi. Hangisine daha çok inanılmış? Hangisi daha çok izlenmiş? Yerli milli telefon nasıl engellendi videosu abi. Şey videoları izlenmiyor. Abi bunu gerçeği bu adam işte açıklama yapmış bak. Röportajı var falan filan.
Biz şeyi daha çok seviyoruz. Ya tüm dünyalı, biz demeyeyim sadece yani. O komple teorisine bir şeyimiz var, anladın mı? Daha çok hoşumuz.
Yani şey düşünmüyor adam. Abi uçak fabrikası döneminde tutmamış, kapanmış. Yani neden? Ticari bir başarısızlık olabilir. Ne bileyim, o dönem demek ki ilgi çekememiş. Ya da o dönem Türkiye'de zaten bir Burhan, dünyada bir maddi ekonomi sıkıntısı var. Yurt dışına satışta da zorlanmış olabilir. Alışı. Öyle bir şey yok. En güzeli şu abi. Onu engellediler. O ya, müthiş bir şeydi.
Abi şimdi bak, yeni şey koronavirüs biliyorsun, evet. Yani. Hani dünya nüfusu fazla oldu. Yaşlıların ölmesi gerekiyordu. Gidiyor. Bak ben bunlara inanılmasında alakalı sıkıntım yok. Bunlara inanabilirsin. Ben sadece bunlara %100 inananları anlamıyorum. Yani böyle olmuş olabilir mi lan dersin. Olabilir aslında dersin ama hani böyle. Ya nasıl öyle? Kanıtın var mı? Abi çünkü neden Çin devleti zamanında şunu yapmıştı şimdi bunu? Ya arkadaş %100 nasıl bu kadar inanabilirsin
ama
buna?
Ama bak, ben gerçekkomploteorileri.com'da okudum. Ben alayım lan bunu, bu güzel isim ha.
Kaynağın neresi? Gerçekkomploteorileri.com.
Gerçekkomploteorileri.com'da okudum. Oradaki uzman yazmış, komplo uzmanı. Ben öyle bak bak.
Komplo uzmanı değil.
Komplo teorileri uzmanı.
Yanlış Mesut. Öyle yaparsan inandırıcın kaybolur. Her konunun ayrı bir uzman ismi belirleyeceksin.
Tamam, doğru. Alexander Zuckerberg bir tanesi. Aynen.
Mesela koronavirüs hakkında yazan işte atıyorum. Doktor bilmem kim.
Anladın mı? Telefon. Bak Xi Jinping. Çünkü Çinli olması lazım bir ki adam yazarken.
Yine böyle dolandırıcı diyorlar derif. Bir tane Çinli adam var depremle alakalı, ben biliyorum.
O Singapurlu mu neydi? Tayvanlı mı neydi? Adam en son şey dedi, biliyorsun değil mi?
Bana bağış atın, ben size söyleyeceğim depremi nerede olacağını söyledi. Bomba. Bizimkiler orada uyandı. Baktığına sonra ha dolandırıcıymış bu dediler.
Umarım uyanan olmuştur. Patreon destekçisi kaç tane bilmiyorum.
Büyük bir kısım uyan.
Ben ama kimsenin, adam denedi bak. Denedi.
Ben kimsenin o adama 5 kuruş para vereceğini zannetmiyorum Türkiye'de. Çünkü o bir komple teorisyeni değil. O depremi biliyor.
Bu arada biliyorsun değil mi? Şey yeni değil bu arada. Bu vardı ya işte yumurta şey çiftlik bank olayı.
Ha, evet.
Sonrasında birkaç tane daha öyle büyük, evet, vurgun
gördüm.
Oldu.
Geçen de gördüm hatta, bir tane daha.
Ama çok güzel bir şey vardı yine. Yine bir tweet. Ulan ben de Twitter'da mı yaşıyorum? Adam şey demiş. İşte oturduğun yerden 3000 lira 5000 lira mı yapmak istiyorsun? Tamam mı? O zaman dolandırmayı hak ediyorsun ya. Doğru yani.
Abi şey var ya. Bak adama bak yani. O da Müge Anlı'da geçen ablayla konuşuyorduk bir yerde bizim ofiste böyle.
İtopya.com ikisi biri sundu.